Sayfa 19. 4. Sara'dan Nermin'e. Sevgili Nermin, mektubun sonunda diyorsun ki, gözlerimiz yolda kaldı. Her gün seni bekliyoruz. Sara gideli 9 gün, 10 gün, 11 gün oldu. Dayısının zeytinliğinde can sıkıntısından bunalmıştır. Ne yapar yapar bugünlerde bir bahane uydurup kendini İstanbul'a atar diyoruz. Benim ve kadın erkek bütün arkadaşlarının fikri bu. Nermin'ciğim, korkarım ki sen ve kadınlı erkekli bütün arkadaşlarım beni daha bir hayli zaman boş yere bekleyeceksiniz. Çünkü ben bu kasabaya çok fazla ısınmaya başlıyorum. Roma'da ikinci kalmaktansa iki evli bir köyde birinci olmak daha iyidir diye meşhur bir söz vardır. İstanbul'da bilmem ikinci safa düşüyor muyum? Fakat ne de olsa orası kocaman bir memleket. Beni pek gölgede bırakmak değilse bile tesirimi kıranlar, nüfuz mücadelesine girişenler var. Halbuki burada rakipsiz bir kraliçe gibiyim. Tesir ve muvaffakiyetim günden güne artıyor. Sık sık kasaba inişim adeta bir vaka, bir bayram oluyor. Dışarılık erkekleri bizim talimli maymunlara benzeyen salon centilmenlerimizden değil. Onlar hayretlerini, takdirlerini hiç gizlemeden, süslemeden söyleyiveriyorlar. Şekil gerçi kaba ve gülünç ama ne yapalım, samimiyetlerine bağışlamalı. Kulağımla işittiğim takdir ve prestij sözlerinden işte birkaç numune. Adam olacağıma sinek olsaydım da şunun yüzlerine, ellerine konuk konu vereydim. Yahu bu da bizim gibi yer içer mi dersin? Evvelki gün bizim karı nazlanacak olduydu, bu gözümün önüne geldi. Karıya çaldım sopayı. Hay Allah'ım, bilinir musun nesin? Yüzünün bir yanında öbür yanı görünüyor. Salonların edebiyat kitaplarından çalma, çiçekli koplimikanları artık kanıksadığım için mi nedir? Bu manasız, iptidai lakırtılar beni adeta eğlendiriyor. Ahaliden bana aşık olanlar da var. Bunlardan birini sana da takdim edeyim. İsmi aklımda kalmadı. Sadece sonunda bir Allah vardı. Abdullah, Nurullah filan gibi bir şey. 55-60 yaşlarında, hali vakti yerinde bir ihtiyar. Bilmem hangi mahallenin muhtarıymış. Hani mahallelerde akıl ve ahlak hocalığı yapar, türlü çirkin dedikodularla ahaliyi kasıp kavurur, evleri tecessür eder, beğenmediği insanları mahalleden kovmak için ahaliyi mazbatalar mühürletip kapı kapı gezer, titiz, aksi ihtiyarlar vardır. İşte onlardan. Bu muhtar efendinin kasabada açık bir tuvalette serbest serbest dolaşmamdan şikayet ettiğini, beni beğenen gençleri azarladığını haber verdiler. Hatta bir gün karşıdan bana bakan kasaba delikanlılarına "İnsan görmediniz mi be yahu?" diye çıkıştığını işittim. Şöyle göz ucuyla baktım. Küçük bir vücut üstünde at yüzü gibi kocaman, uzun bir çehre. Hasbetenli illah Allah hocalığı, ahlak hocalığı eden samimi mutaassıplardan ziyade 200 senede bir almak da hak, boşamak da hak diye kadın değiştiren, cahil, fakir, görgüsüz, taze kızları ziyan eden ihtiyar kurtlardan. İçimden muhterem efendi, sana kendimi yakından göstereceğim. Başkalarına insan görmediniz mi diye dırlıyorsun. Bakalım bana benzeyeni çok gördün mü dedim. Bir gün yine kasabaya inmiştim. Çarşıda bir şey almak için dükkanlardan birine giren Remzi Bey'i bekliyordum. Muhtar efendinin başı önüne eğilmiş, kalın kaşları çatılmış, yavaş yavaş homurdanarak yanımdan geçtiğini gördüm. Hemen fırsattan istifade ettim. Efendi Hazretleri, affedersiniz, bir dakika sizinle görüşmek istiyorum dedim. Şaşırdı. Hafif bir tereddütten sonra önümde durdu. Fakat vücudunu, yüzünü çevirmiyor, binek taşıtın önüne çekilmiş bir at vaziyetinde uzun, çatkın başını önüne eğerek bekliyordu. Müstehzi bir rikkatle, Efendi Hazretleri dedim, benim pek kıymetli bir süt babam vardı. Geçen sene sizlere ömür, vefat etti. Sizi görünce onun mezardan kalkmış zannettim. Pek müteessir oldum. Müsaade ederseniz bir dakikada yüzünüze bakayım. Elbet sizin de başınızdan böyle ölüm acıları geçmiştir. Dertli halinden birisiniz. Muhtar efendi hayretinden donmuş gibiydi. Hala yüzünü çevirmeyerek o vaziyette duruyor, galiba yürüyüp gitmekle durup konuşmak arasında tereddüt ediyordu. Zihninde kim bilir ne hesaplar yaptıktan sonra benimle konuşmaya karar verdi. Hala çehresinin hiddetle ifadesini değiştirmeye muvaffak olmayarak döndü, yüzüme baktı. O anda gülmemek için neler çektiğimi bilmezsin. Muhtar efendi de öyle gür bir bıyık, sakal ve bir çift kaş vardı ki kesip asar asar taksim etsek İstanbul'un bütün yeni gençleri bıyık olmaya kifayet ederdi. Bu balta girmemiş fundalığın içine kocaman, şekilsiz bir burun yatıyor. Onun üstünde birbirine yakın bir çift çiğni mavi göz şaşkın şaşkın açılıp kapanıyordu. Yukarıdaki ton üzerine mersiyeme devam ettim. Muhtar efendi bana baktıkça ölenle ölünmez. Cenab-ı Allah inşallah size merhumun toprağı kadar ömür verir filan gibi sözlerle beni teselli etti. Ara sıra birbirimize tesadüf ettikçe biraz dertleşmek vaadiyle ayrıldık. Muhtar efendi benimle konuşmakla çarşı nazarında birdenbire büyük bir ehemmiyet alıyordu. Kendi de bunun farkında olmuş olmalı ki benden ayrıldıktan sonra yürüyüşüne garip bir azamet gelmişti. Adamcağızın o günden sonra süngüsü düştü. Şimdi uzaktan gördüğü zaman korka korka yanıma yaklaşıyor, benimle ahbap olduğu için başkalarına karşı mağrur, fakat bana karşı boynu eğri, nazik nazik konuşuyor, bazen aldırmayıp geçersem mahzun oluyor. Bu ne manasız ne münasebetsiz oyun Sara, diyeceksin. İhtiyar bir adamı kendine bağlayıp halecanlandırmakta, üzmekte ne zevk bulursun? Sana hak veririm Nermin. Fakat elimde değil. Ben mini mini bir kız çocuğu olduğum zamandan beri böyleyim. Güzelliğim beni çok fazla şımarttı. Etrafımdaki insanları kendime hayran ve esir etmekte adeta marazi bir zevk duyuyorum. Bu belki de bir hastalık. Öyle sanıyorum ki etrafımda hayret ve elem uyandırmayan bir güzellik ziyan olup giden bir şeydir. Hatta biraz fenalıkta yaptığım farkındayım. Belki bir gün bunun cezasını çekeceğim. Hatta belki çekmeye başladım bile. Etrafımda vefakar, temiz sevdalarla birbirine bağlanan temiz, munis aile yuvaları kuran insanlar görüyorum. Bunlarla nasıl eğlendiğimi bilirsin Nermin. Fakat bu eğlenişleri artık biraz da ıstırap ve kıskançlık karışmaya başladı. Ne yazık ki ben hayatım kimseye vakfedemeyeceğim. Bir türlü kimseleri beğenemiyorum. 22 yaşına geldiğim halde, pardon dilim alıştığı için 22 yaş yalanını sana da tekrar ettim. Halbuki sen de ben de 26'yı bitirdik. Değil mi? Ara sıra odamıza kapanıp hesap yaparken ıstırap ve heyecandan şaşırmasak, sene ve ay hesapları üzerine birbirimize aldatmasak belki de daha fena bir neticeye varacağız. Demek ki 1-2 sene sonra 30, ondan sonra da görürsün ya, cezamı çekmeye başladım bile demek de haksız değilim. Güzel güzel konuşurken bu neşesiz bahis nereden dilimiz dolaştı? Halbuki sana anlatacak öyle mühim şeylerim var ki artık başlıyorum. Öğrenmesine merak ettiğin şeyleri sana bir tarih hocası gibi zaman ve vaka sırasıyla. Fakat kapıma yine bir ayak sesi yaklaşıyor. İhtimal yine dayımın damadı. Sara Hanım, mektubunuz hazır mı? Vapur vakti geldi de ancak hazırlanabilmeniz için yarım saat zaman var. Yarım saat mi? O halde yarım saat daha yazabilirim. Yarım saate kadar mektubum hazır olur. Peki ama kendiniz? Siz kasabaya iniyorsanız zahmet ediverirsiniz. Olmadığı halde hizmetçilerden biriyle göndeririz. Kasabaya inmeyecek misiniz? Hazırlanmaya vaktim kalmayacak. Ne yapayım? Sara Hanım, ben yarım saat dedim. Fakat size biraz daha zaman verebilirim. Bir saat. Hatta 1,5. Demin saate galiba yanlış baktım. O halde 1 saat sonra. Remzi Bey ile ben içeride o dışarıda konuştuğumuz şeyleri sana aynen yazdım. Manasını anlamakta gecikmeyeceğin için sana beyhude ağız yapmayayım. Bu genç ziraat mühendisine bana karşı bir garip zaaf uyanmaya başladı. Bunun için ekibimizde biraz kabahat var. Buraya geldiğim zaman Remzi Bey'i, Vesime'yi bir aşık garip, bir aşık Kerem aşkıyla bağlı gördüm. Bir akşamüstü yanımda gayet budalaca bir söz sarf etti. Elinde bir küçük kova ile çiçek sulayan Vesimi'yi göstererek. Ben dayızadenize tesadüf etmemiş olsaydım galiba Semih'in ne olduğunu bilmeden ölecektim dedi. Remzi Bey'in ihtiyatsızlığını görüyorsun ya Nermin. Hiç benim yanımda böyle söz söylenir mi? İçimden dayımın damadı Vesimi'nin nişanlısı olduğuna bir yere bin şükret. Zavallı, saf, dışarılık bir dedim. Fakat o garip bir gurur ve kifayetle devam ediyordu. Vesimi'yi tanıdığım için kendimi dünyanın en talihli adamı addediyorum. Başka kim olsa bu kadar sevemezdim. Müsaade eder misiniz? Remzi Bey'in sevdası galyana gelmişti. Nişanlısına yardım etmek bahanesiyle yanına gitti. O kovayı almak istiyor, öteki nazlanarak kırtıyordu. Vesimi'nin iskarpinle birkaç damla su mu döküldü nedir? Ziraat mühendisi hemen bir secde vaziyetinde yere eğildi. Mendiliyle nişanlısının ayaklarını sildi. Nişanlı hanım da renkten rengi girerek gülümsüyor. Damat beyin saçlarını okşamak istiyor da cesaret edemiyor gibi bir şeyler yapıyordu. Birbirlerine anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek gülüşüyorlardı. Gayet budala bir aşk sahnesi. Fakat ne kadar mesuttular. İçimde hafif bir sızı vardı. Remzi Bey, saraya açıktan açığa meydan okudun dedim. Küçük bir ders alacaksın. Küstahlığın cezasını çekeceksin. Korkma, Vesime'ye olan rabatına ve saadetine zarar gelmeyecek. Fakat dünyada Vesime derecesine sevebilmek insanlar olduğunu göreceksin. Nermin'cim, Vesime'nin yuvasını bir fiskeyle yıkayacak kuvvetli olduğunu teslim edersin. Fakat dayımın kızına karşı benden böyle bir fenalık beklemezsin değil mi? Sade, Remzi Bey'de geçici bir hüzün ve hülya uyandırıp söndürmek istedim. Bunun için hiç uğraşmadım. Hiç fazla bir şey yapmadım. Görünüşte beni koketlikle itham ettirecek hiçbir şey yok. Fakat hakikat şu ki bu saatte Remzi Bey sebebini belki kendinin de tayin edemediği bir hafif hüzünle koridorda beni bekliyor. Mektubumu bitirmemediğim için sabırsızlanıyor. Cevabında bana ders vermeye kalkma Nermin. Bu küçük kometya yemin ederim ki bulunduğu noktada kalacak. Remzi Bey'den istediğim şey bana biraz daha fazla ehemmiyet vermesinden ibaret. Nermin, yeni istediklerimi yazmaya vakit kalmadı. Affet ve gelecek postayı bekle. Hamiş, senin fena bir huyun vardır. Aldığın mektupları yırtıp atmazsın. En ehemmiyetsizlerine varıncaya kadar istif edersin. Benimkini de tabii saklıyorsun. Hakiki yaşımıza dair yazdığım satırları ya mürekkeple karala yahut daha iyisi ofort ile sil. Dünyanın aksiliklerini akıl ermez. Belki birini eline geçer. 5. Sara'dan Nermin'e. Sevgili Nermin'cim, mektupunda diyorsun ki bana yazdığın mektuplar baştan başa gevezelikten ibaret. Halbuki benim bildiğim seyahate çıkanlar biraz ağırbaşlı olurlar. Yol İhtisaslarını yazarlar, gördükleri yerleri tasvir ederler, gittikleri memleketleri ve içinde yaşadıkları insanlara dair malumat verirler. Arkada kalanlar da hiç olmazsa hayalleriyle onlara arkadaşlık ederler. Öteden beri adet böyledir. Peki Nermin, madem ki adet buymuş, ben de öyle yapayım bari. Beni ne halde vapura getirdiğinizi biliyorsun. Öyle gibi bir haldeydim. Vapur uzaklaşırken rıhtımda renk renk mendilleriniz sallanıyordu. Ben de size mendilimle cevap verirken kulaklarım uğulduyor, dizlerim kesiliyordu. Düşmemek için adeta vapurun kenar parmaklarına asılıyordum. O gece benim için bir veda eğlencesi yapmak istemiştiniz. Bütün gece delicesine dans etmiştik. Bu çılgınlık yetmiyormuş gibi sabaha karşı sokağa uğramış otomobillerle büyük dereye gitmiştik. Eve döndüğümüz zaman vapurumun kalkmasına 2 saat kalmıştı. Ancak yıkanıp giymeye kafi bir vakit. Vapur saray burnuna dönünce hemen karamaya koştum. Yatağın öndeki küçük kanepeye kendimi attım. Yorgunluktan önümde kıvılcımlar uçmaya başlayan gözlerimi kapadım. Gidiş o gidiş Nermin. Zannederim ki dünyanın tükenmez yorgunluklarından sonra mezarlarına giren ölüler de bu kadar rahat uyurlar. Uyandığım vakit 2'de olmuştu. Yolun bitmesine ancak 1 saat kalmıştı. Aksiliği görüyor musun Nermin? Seyahatin en güzel kısmını gaflet uykuları içinde geçirmiştim. Binaenaleyh sana yol İhtisaslarını yazamadığım, gördüğüm şeyleri tasvir edemediğim için bana kızma. Her çıkışın bir iniş olduğu gibi her gidişinde tabii bir dönüşü var. İnşallah İstanbul'a dönerken güneşin denize nasıl aksettiğine, suların nasıl yıldızlanıp titrediğine dikkat eder, sana şairane tasvirler hazırlarım. Karmara'dan çıktığım vakit evvela arkaya baktım. Nihayetsiz bir deniz. İstanbul kim bilir ne kadar zaman evvel ufuktan silinip gitmişti. Buna mukabil sol tarafımızda fevkalade yakın bir sahil vardı. O kadar ki deniz kenarındaki kayalara tırmanmış keçiler bile fark ediliyordu. Gözlerimi dakikalarca bu topraklardan ayırmadım. Nermin, bu kadar süslü ve güzel bir tabiatı resimlerle bile nadir görmüştüm. Kalemle işlenmiş gibi nazlı kıvrımları, mini mini koyları, burunları olan bir sahil. Denizde uzayıp giden uzun beyaz kumsalları, suların üstüne sarkmış kayalar takip ediyor. Arkada yavaş yavaş yükseklere uzaklara giden tepeler. Bu tepelerden bazıları sık ağaçlıklarla dolu. Bazıları esmerliklerin derecesiyle birbirinden fark edilen hendese şekillerine taksim edilmiş. Şimdi sana buraların ziraati hakkında tafsilat vereceğim. O ağaçlıklar büyük zeytinliklerdir ki bu sahilin en kıymetli servetidir. İyi işletilseler buraların ahalisini Amerikalılar gibi zengin eder. Fakat maalesef harp ve muhtelif muharecetler sebebiyle bakımsız kalmışlardır. Halkta para ve teşebbüs bulunsa, zeytinyağı fabrikaları filanlar yapılsa dehşet olur. O hendese şekilleri buğday, arpa, yulaf, tütün filan tarlalarıdır. Ekserisi Rumeli muhacirlerine aittir. Zirai ve iktisadi malumatımın vüsatini görüyorsun ya Nermin. Mektubumun yalnız bu parçasını arkadaşlara oku da parmaklarını ısırsınlar. Sara'nın süsten ve fantaziden ibaret bir mahluk olmadığını teslim etsinler. Mamavif sana itiraf edeyim. Bu malumatı softa, kılıklı, ihtiyar bir adamdan aldım. Ona sadece bu ağaçların ne ağacı olduğunu sormuştum. Lakırdı cihetinden çok cömert bir insanmış. Memleketin bütün ziraat hayatını anlatmadan beni bırakmadı. Onu dinler gibi görünerek ara sıra başımdan tasdik ederek sahili seyrediyordum. Akşam yaklaştıkça renkler değişiyor. Biraz evvel yalnız esmerliklerinin derecesiyle birbirinden ayrılan tarlalar sarı, mor, yeşil görünüyor. Zeytinlikler büyüyüp derinleşiyor. Kumsal sedef parıltılarıyla yanıyordu. İhtiyar ziraatçiden kurtulmak için tekrar kameraya kaçmaktan başka çare bulamadım. Vapurumuzu gördün. Takunya gibi bir şey. Bizim şirket vapurları ona nispetle Translantikler gibi mükelleftir. Fazla olarak da baştan başa eşya ve yolcu ile dolu. Oturulacak, durulacak yer yok. Bereket versin ki yolculuğumuzun sonu yaklaşmıştı. Kamerada kırık, lekeli bir aynanın karşısına giyinirken düşünüyordum. Vah vah, seyahat pek vakasız geçti Nermin'e. Yazacak hiçbir ehemmiyetli bir şey bulamayacağım. Bu şikayetim büyük annelerimizin tabiri üzere tam vakit ve saatine de tesadüf etti nedir? Güvertede birdenbire bir çığlık, bir vavaledir koptu. Bir kazaya uğradık zannettim. Elim ayağım titreyip kameradan fırladım. Bağıranlar güvertede karmakarışık denkler, bohçalar arasında oturan bir takım köylü kadınlardı. Zavallılar biraz evvel vapurda kaçacak adam varmış gibi hamam peştemallerine benzeyen kalın örtülerle sarılmışlar, sandık, sepet kuplarına bağlanmış salıncaklarla küçük çocuklarını uyutuyorlardı. Şimdiye kadar hiç ses çıkarmadıkları için balık gibi dilsiz zannettiğim bu hanımlar vapur düdüğü gibi yaratıcı bir feryatlarla "Aman Allah'ım, adam boğuluyor!" diye haykırıp duruyorlardı. Gösterdikleri yere baktım. 40-50 metre kadar ilerimizde bir insan dalıp çıkıyordu. Bu baş bazen suların içinde büsbütün kayboluyor. Sonra tekrar çıkıyor. Ağzından balina gibi sular fışkırıyor. İmdat, can kurtaran, Müslüman yok mu diye feryat ediyor ve nihayet tekrar kayboluyor. O vakit dışarıda kalan iki kol nevmit bir çırpınışla suları karıştırıyor, denizin o noktasını köpükler içine bırakıyor. Manzaranın dehşetini gözün önüne getiriyor musun Nermin? Ben de o köylü kadınları gibi bağırmak istiyorum. Fakat sesim çıkmıyor. Dişlerim kilitleniyor. Vücudum korkunç bir sarsıntı içinde titriyordu. Fakat hayret, vapur durmuyor, dönmüyor, eski süratiyle yoluna devam ediyordu. Köylü kadınlar şimdi kaptan köprüsünü dönmüşlerdi. Kaptan gavur musun? Vapuru çevirsene. O sabah kaptanımızla galiba sen de görüşmüştün. Tıknaz, kısa boylu, kırmızı yüzlü, beyaz bıyıklı bir bahriye mütekaidiydi. Elinde çubuğuyla kaptan köprüsünden sarkarak ahaliye bir şeyler anlatmak istiyor. Fakat gürültü içinde kısık sesini işitmeye muvaffak olamıyordu. Yüzünde telaştan ziyade hiddet vardı. Nihayet Allah müstehakını versin demek ister gibi bir hareket yaparak geri çekildi. Bu defa ben kaptan köprüsünün merdivenine fırladım. O beni elimden tutup çekerek bu olan filan yok. Meraklanmayın küçük hanım, anlatamıyoruz. Allah belasını versin. O öyle bir zevzektir. Her hafta biz buradan geçerken boğulur sonra dirilir. Sahiden geberse bir daha Tonga'ya basar mıyım? Aşağıdaki telaş ve çığlık da hafiflemişti. Güverteye çıkan birkaç gemici galiba ahaliye de aynı izahatı veriyordu. Kaptan bana açılır kapanır bir sandalye ikram ederek devam etti. Bu adam bir sporcudur. Allah'ın belası bir herif. Fok balığı gibi karada da yaşar, denizde de. Birkaç seneden beri her yaz arkadaşlarıyla beraber burada kamp kurar. Bir iki ay kalırmış. Parmağımın istikametine bakın. Şu ağaçlıkta tepenin altında kaya gibi bir şey seçiliyor. Onların çadırlarıdır. 30-35 gün evvel buradan geçiyorduk. Bize aynı oyunu oynadı. Birinci defa olduğu için inanıp durduk. Sandal indirdik. Hatta soyunup denize atlayanlar oldu. Her neyse. Herifi vapura aldık. Melun. Bu sefer de ölü taklidi yapar. Zaten bir menhus da suratı var. Kaptan hiddetle gülerek devam ediyordu. Hem öyle taklit ki ben ölünün bu kadar sahicisini görmedim. Böyle bet suratlısını tesadüf etmedim. Hasılı bir hayli uğraşırız. Dinini çeker, vücudunu sarsar, yuttuğu suyu çıkarmaya çalışırız. Yine kadınlar bağırır, çocuklar ağlar. Artık ümidimi kesmiştim. Derken efendim ölü birdenbire yeniden fırlayıp kalkmaz mı? Aman Allah, dehşeti tasavvuf edin. Melun'u yakalayıp temiz bir dayak çekmeliydik ama vakit bırakmadık ki, kahkahalarla gülerek kendini denize attı. Deniz domuzu mudur nedir? Öyle bir yüzüyor ki dünyada görmedim. Besbelli tabiatı hayvaniyesi galip. Bak dikkat et küçük hanım. Aman Allah, imdat diye bağıran herif şimdi keyif çakıyor. Vapur hayli uzaklaşmıştı. O şimdi uzakta evinin şezlonguna uzanmış bir adam gibi müsteri suların üstünde yatıyor. Şarkı söylüyordu. Kaptan baba bir adamdı. Düşünceye bir tavırla güldü. Mahaza Melun'un bizimle alay ettiğini bildiğim halde her defasında bir halecan geçiriyordum. Hain günün birinde sahiden boğulsa alay ediyor gibi aldırmayacağız. Bu sporcu acaba nereli dedim. Nereli olacak? Bizim hemşeri. Böyle antika malları İstanbul'dan gayri hangi toprak yetiştirir? İhtiyar kaptan iskeleye varıncaya kadar beni yanında salıvermedi. Zorla limonatalar, fındıklar ikram etti. Buranın ne güzel bir denizi var Nermin. Kenarlar üzerlerine kadife kadife deniz kuşları inip kalkan taş parçalarıyla dolu olduğu için biz hayli açıktan gidiyoruz. Fakat denizin derinliği o kadar az, sular öyle temiz ve şeffaf ki kumsal, yosunlar, beyaz çakıllar görünüyor. Suyun yüzündeki buruşuklar, güneş akisleri yeşil harelerle denizin dibini vuruyor. Vapurun gölgesi fantasmagorik bir masal hayvanı heyulası gibi ayaklarımızın altında kayıp gidiyor. Karşı sırtlardaki ekilmiş tarlalar şimdi daha renkli ve parlak görünüyordu. Mutlaka bir teşbih yapmak lazımdı. Onları tepelere yamaçlara serilmiş renk renk kumaşlara benzeteceğim. Vapur yine zeytin ağaçlarıyla dolu bir burnu döner dönmez kasaba göründü. Kırmızı kiremitleri güneşe karşı parlayan camlarıyla şirin bir yer. Koyda bize doğru iki sandal geliyordu. Yaklaşınca bizimkiler olduğunu gördüm. Dayım, yengem, İsmet Hanım, Besime, Handan, Remzi Bey, Remzi Bey'in ailesinden bazı kimseler beni karşılamaya geliyorlardı. Vapur iskeleye yanaşıncaya kadar ben içeriden onlar dışarıdan yarı sözle yarı işaretle konuştuk. Nermin, bugün evden çıkmamak, akşama kadar sana mektup yazmak istiyordum. Bizimkiler bugün damat bey ailesi tarafından tertip edilmiş bir pikniğe davetli. Biraz hasta olduğumu bahane ederek gitmedim. İki günden beri hazırlıkla meşgul olan Remzi Bey'in birdenbire neşesi kaçtı. Kendisi pek ısrarla cesaret edemiyor, çoluğu çocuğu üstüme musallat ediyor, ben inat ettim. Şimdi onlar koyun nihayetindeki zeytinlikte eğleniyorlar. Belki bu saatte yorulmuşlardır. Onlarla berabermiş gibi biliyorum. Yaşlılar ağaçın altına serilmişler. Cansız cansız bu seneki mahsullerden bahsediyorlar. Bir kısmı belki uyuyor. Gençler grup grup zeytinliklerin arasına dağılmışlardır. Belki Remzi Bey ve Vesime'ye gelince balayı arifesinde bulunan Mesut Nişanlı'nın akşam saatlerinde deniz kenarında gitmeleri eski bir ananedir. Onun için Remzi Bey de Vesime'yi dikenli bir keçi yolundan denize indirmiştir. Saf kızcağız nişanlısına naz ediyorum diye kim bilir ne zevzeklikler etmiştir. Bunları tasavvuf ettikçe kendi kendime kahkahalarla gülüyorum. Mesela Vesime, bu yokuştan inmeye korkuyorum, başım dönüyor diye yere çömelmiştir. Remzi Bey, gel efendim, başın üzerinde yerim var, seni omuzlarımda taşıyayım, hayatın dikenli yollarında seni böyle taşımak benim için en tatlı bir yüktür tarzında aşkane bir felsefeler yapıyordur. Mesela kızcağımızın elinde diken batıyor. O bir hançer darbesi yemiş gibi sızlanırken öteki telaş ediyor. Remzi Bey'in tabii telaş göstermesi lazım. Ver efendim bakayım o benim için yaralanan parmağı. Dikenler hissiz mağluklardır. Böyle nazik bir teni rencide etmeyi nasıl tahammül ederler? Mini mini çocukların bir yeri acıdığı zaman anneler onları buselerle tedavi eder. Müsaade eder misiniz ben aynı usul ile sizi tedavi edeyim gibi sözlerle şiirin en güzel, en yüksek mertebelerini uçuyor. Nihayet deniz kenarındaki sevda sahneleri. Mamavif yine şundan da eminim ki bunları Remzi Bey'in yüreğinden ziyade dili söylüyor. Zavallı çocuk, saadetinde bir eksiklik, içinde manasız bir mahzunluk hissediyor. Fakat sebebini kendi de bulup çıkaramıyor. Biraz kırgın, isteksiz bir tavırla nişanlısını sahilde gezdirirken şöyle düşüncelere kapılıyor. Evet, hiçbir eksiğimiz yok. Dekor mükemmel, hava âlâ, yanımda bir nişanlı var ki ona tesadüf etmesem aşkın ne olduğunu bilmeden dünyadan gidecektim. Evet, Vesime genç kızın en ekstra ekstrası. Mesela o melun inatçı Sara onu tırnağa olamaz. Bugün bir türlü bizimle gelmek istemedi. Ehemmiyeti yok ama bu oyun bozanlık ayıp şey. Hastalığı mutlaka yalandır. Belki şimdi gezmeye bile çıkmıştır. Erkence dönsek belki yolda görürdük. Ah Vesime sen bin yaşa. Aşkı sen bana tanıttın. Mektubun kitap gibi uzadı Nermin. Fena yoruldum. Bana müsaade edersen biraz gezmeye çıkayım. Onların dönecekleri yolun aksi istikameti tutacağım. Karanlıkta geri döneceğim. Allah'a ısmarladık Nermin, Sara.